Yüzme defterinden herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğumuzla beraberiz. Diyetisyen doktor Aylin Hasbay bizlerle beraber Londra'dan yayında olacak. Merhabalar hocam, nasılsınız?
Teşekkür ederim Ahmet Bey, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu yayına davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Ben
Birçok
teşekkür
yüzme
ederim.
ile alakalı birçok kişi bu yayını dinleyecektir. Sizin bilgileriniz de bizim için çok değerli. Beslenme çok popüler bir konu ve çok uzman bir kişiden duymak bizim için de çok güzel. Kendim için de, dinleyenler için de olacaktır. Hocam, ben sizi uzun süredir takip ediyorum ama ilk defa dinleyen birçok kişi oluyor bu yayına. Biraz kendinizi tanıtır mısınız acaba?
Tabii ben Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunuyum. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Öğretim elemanlığı yaptım. Bu arada kendim de sporculuktan geldiğim için alanımı sporcu beslenmesinde seçtim ve sporcu beslenmesinde çalışan diyetisyen sayısı yok denecek gibiydi. Sonra bir yıl bir Amerika'ya gittim. Amerika'dan döndükten sonra Gençler Birliği futbol takımı ile çalışmaya başladım. Türkiye'de ilk profesyonel olarak bir futbol takımı ile çalışan diyetisyenim. Aynı zamanda birçok federasyonun daha doğrusu sağlık kurulu üyeliği yaptım. Beslenme danışmanlığını yaptığım federasyonlar oldu. Mesela bir paralimpiklerle çalıştım, atletizmle, voleybolla çalıştım.
Güreş
Bu
var
arada
sanki, değil mi?
Güreş Federasyonu en son geldi. Evet, bu arada yüksek lisansımı yüzücüler üzerinde yapmıştım. Hacettepe'de Alpan Hoca ile birlikte çalışmıştım.
Onunla da bir yayın yaptık bu arada
Öyle
hocam.
mi? Ne
Çok
kadar
güzeldi.
güzel. Sağ
Evet.
olsun. Ona da saygılarımı iletiyorum. Ondan sonra kendi iş yerimi açtım ve başka üniversitelerde ders vermeye başladım. Hep sporcu beslenmesi alanında çalıştım. En son da 2013 yılında Güreş milli takımı benden danışmanlık istedi. Onları Rio Olimpiyatlarına hazırlamamı istedi. Beraber Rio Olimpiyatlarına gittik. Çok büyük başarılar kazandık. 2018 yılında Londra'ya taşındım ailemle birlikte. Fakat tabii işin içerisinde olunca ve biraz bu anlamda bilinince şu anda da onlarca, yüzlerce sporcu danışanım oluyor. Tabii bunların en büyük kısmı yüzme, tenis, bireysel sporlar, çok ağır antrenman yapan sporlar. Onun dışında voleybol, basketbol, futbol, eskrim, bu alanda da çok danışılabiliyor. Sporcu beslenmesiyle ilgili dersler veriyorum, kurslar düzenliyorum, toplantılar düzenliyorum. Sporcu velilerine, kulüplere eğitimler, danışmanlıklar yapıyorum. Aslında tamamen sporla iç içe bir meslek hayatım oldu. Bundan da çok keyif duyuyorum.
Hocam, biz de sizi severek takip ediyoruz. Özellikle bu eğitim konusunda daha önceki kapalı oturumlarda da benim dinleme şansım oldu. Aileleri bilinçlendirme konusunda özellikle sporculara yaklaşımınız oldukça çok iyi yerlere getirdi sporcuları da. Peki hocam, yani beslenme hayatımızda çok önemli bir insan için ama sporcular için ayrıca da bir önemi var. Sonuçta hedefleri olan kişiler belli kategorilerde. Sporcularda beslenmenin önemi sizce nedir? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor sporcular?
Şimdi sporcularda beslenme dediğimizde aslında ben sporculara da şu tanımı yapıyorum. Burada da kullanabilirim. Sizler kendinizi en gelişmiş bir araba türü gibi düşünün diyorum. Ve bu arabaya doğru yakıt koymak lazım. Biz eğer bu kadar iyi çalışan, bu kadar verimli çalışan bir arabaya doğru yakıtı koymazsak o arabanın çalışmasında problemler yaşarız. Bunu aslında hayatımıza uyarladığımızda iyi beslenen sporcu bir kere üst düzey genetiği el verdiği antrenmanlarının gelişimini arttırdığı noktada üst düzey performans sağlıyor. Yine iyi beslenen bir sporcu iyi antrenman yapıyor. Ahmet Bey, ben kendi sporculuk hayatımdan da bunu biliyorum. Aslında iyi antrenman çok önemli bir şey. Biz sporculara her zaman antrenmanları çok böyle ciddiye almaları, her gün onu yarış gibi değerlendirip çünkü oradaki gelişim aslında işte yüzmede saliselere, saniyelere yansıyor. Yine iyi beslenen sporcunun spor yaralanması, geçirme riski %50 azalıyor. Ki düşünün, yani çok iyi durumda olan bir sporcunun spor yaralanması geçirdiğini ve spor hayatının sekteye uğradığını. Onun dışında yaralanma veya hastalık sonrası toparlanması hızlı oluyor. Yani geçirdik bir şey ama orada hemen bir beslenme uzmanıyla çalışıp, örnek veriyorum, bir ameliyat geçirdi veya bir tendon, ligament, kas problemi yaşıyor. Orada akut dönemde aslında bunu ben artık hep üzerine basarak söylüyorum. İlk 2-3 hafta bizim için çok önemlidir sporcunun yaralanma sonrası toparlanması. Onun dışında iyi beslenen özellikle çocuk ve gençlerde büyüme ve gelişme bizim maksimum ulaşabileceğimiz noktaya kadar genetiği ölçüsünde yardımcı olur. İyi beslenen bir sporcunun kötü alışkanlıklar kazanması veya işte kötü alışkanlıklar aslında sigara, alkol gibi düşünmeyelim. Mesela yeme bozuklukları açısından. Mesela iyi besleniyorsa yeme bozuklukları gelişme riski biraz daha az olabilir. Uygun vücut ağırlığında ve vücut kompozisyonunda kalır. Bu da çok önemli. Ben de bunu çok yaşadım. Kendine dikkat etmeyen sporcular işte bir yaz dönemi tatiline giderler. Hop, çok yüksek bir yağ düzeyiyle gelirler. Onu toparlamak bile bizim için birkaç ay olur. Ama doğru beslenmeyi öğrenen bir sporcu her zaman sporcu branşının önerdiği vücut yağ aralığında, vücut yağ yüzdesine sahip olarak kilo problemleri de çok yaşamaz. Yani hemen işte çok hızlı kilo alıp kilo verme problemleri de yaşamaz. Yine ben iyi beslenen sporcuların kendilerine daha güvenli olduğunu görüyorum. Sosyal ilişkilerinin daha iyi olduğunu görüyorum. Antrenmanlar, arkadaşlarıyla ilişkileri, antrenörleriyle ilişkileri, aileleriyle ilişkileri bile daha iyi oluyor. Yani aslında her açıdan biz sadece bir anda performans düşünüyoruz. Evet, tabii ki aerobik ve anaerobik performansı arttırıyor. Kuvvet kazanımına yardımcı, kas gelişimine yardımcı, toparlanmada yardımcı. Çünkü yüzme de öyle, değil mi? Antrenman yapıyor akşam, bazen ertesi sabah tekrar antrenman yapıyor. İyi beslenmezse sporcu ne oluyor? Ertesi sabah yine o çok gelişmiş arabanın yakıtı yoksa o arabanın yolda gitme şansı yok. O yüzden iyi beslenme sporcu için olmazsa olmaz bir konu.
Hocam peki kesinlikle iyi beslenme olarak iyi bir sporcu bunu hedeflemeli ve buna uymalı. Ama günümüzde özellikle birçok sporcu bu beslenme önerilerinden çok uzaklaşıyor, uzak kalıyor. Belli çevresi de belki etmen olabiliyor, arkadaş çevresi. Çünkü mesela sporcu ve sporcu o ya da profesyonel düzeyde spor yapmayan bir arkadaş çevresi olduğunda belki buna dikkat etmiyor olabilir ama neden sporcular beslenme önerilerinden uzak kalıyor? Neden uzaklaşıyor sizce?
Tabii beslenme alışkanlıkları çocukluktan kazanılması lazım. Yani doğru beslenme alışkanlıkları nasıl sporcuya, ben sporcuların öz disiplinini çok beğenirim. Çok aslında öz disiplinliler. Fakat beslenme konusu bu anlamda biraz geride kalıyor. Bir kere genç yaştaki sporculara bence başta çok eğilmemiz lazım. Onlara doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak adına doğru eğitimler vermemiz. Burada spor diyetisyenlerin tabii çok önemi var. Doğru kişiye diyetisyen olarak da sporcu beslenmesi üzerinde uzmanlaşmış, burada çalışmış kişilerle çalışması lazım ki doğru yönlenebilsin. Ailenin bilinçli olması lazım. Yani yaptıkları birçok fedakarlık yapıyor aile. İşte çocuğunu hele yüzme çok gerçekten aileleri ben her zaman çok tebrik ediyorum. Çok ağır bir spor aile içinde. Çok erken kalkmalar var. Yanlarında yiyecekler devamlı. Bir şekilde çocuk çok büyük enerji harcıyor. Ama aileler beslenme konusunda biraz daha bilinçlenmeli. Onun dışında tabii bazen maddi imkansızlıklar bu engelleri oluşturabiliyor. Veya beslenmeyi nasıl yapacağını bilmiyor. Yani hazırlama becerileri yok, alışverişte neye dikkat edeceğini bilmiyor. Veya neyin yanında yemesi gerektiğini bilmiyor. Antrenman öncesinde, sonrasında, sırasında ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bunlar karşımıza bir etken gelebiliyor. Bazen yanlış supplement kullanımları sporcuları beslenmeden uzaklaştırabiliyor. Nasıl olsa ben supplement kullanıyorum. O zaman çok da beslenmeme gerek yok diye düşünüp Bu anlamda yetersiz kalabiliyor. Tabii ki ülkenin şartları, eğitim düzeyi, kültürel faktörler, bunlar hepsi etken diyebilirim.
Özel birkaç sorum daha olacak hocam
Tabii,
bununla
tabii.
alakalı. Özellikle yüzme sporunda özel karşılaştığınız beslenme problemleri var mı? Durumun kültürel yapısını da sordunuz. Şu anda siz yurt dışındasınız. Buradaki farklılıklar, oradaki farklılıklar benzer mi mesela? Aynı sporcu, aynı branşta yüzen çocuklar için söylediğimizde. Hani özel konularda yüzmede problemler neler beslenmede?
Okey, çok çok güzel bir soru. Yüzmeyi aslında şu şekilde düşünebiliriz. Önce ayırabiliriz. Küçük yaşlarda gördüğümüz problemler veya biraz daha elit düzeye geldiğinde sporcunun karşılaştığımız problemler nelerdir? Bunları konuşabiliriz. Bir kere küçük sporcular demin aslında söylediklerimden çok da farklı değil. Küçük sporcuların ve ailelerinin beslenme bilgisi çok yetersiz. Ben sporcu beslenmesini bir piramide benzetirim. Bu piramidin en alt tabanı aslında doğru beslenme alışkanlıklarıdır. Ben öncelikle çocuğa doğru beslenme alışkanlıkları, öğün düzeni, antrenman öncesi, sırası, sonrası beslenme, günlük beslenme düzeni, yiyecek seçimleri, bunları ilk başta öğretmeye çalışırım ki genç sporcularda bu aslında üçgeni ayakta tutan taban eksik olur. Ondan sonra kişiye özel beslenme önerileri veya spora özel beslenme. Şimdi bir basketbolcu çocukla bir yüzücü çocuğun aslında temel doğru beslenme önerileri benzerdir. Sonra biraz daha yarışlara katıldıkça spora özgü ve antrenmana özgü. Çünkü antrenmanlarda değişir. Sporcunun kas gelişimini arttıracak antrenmanlar eklenir. Dayanıklılığını arttıracak antrenmanlar eklenir. Kuvvetini arttıracak antrenmanlar. En sonda bu piramidin en üst noktası supplementlerdir. Yani önce doğru beslenme alışkanlıklarını kazandıracağız. Sonra kişiye özel, sporcuya özel, spora özel, antrenmana özel beslenme önerileri. Örnek veriyorum, kilogram başına şu kadar protein alınmalı, kilogram başına bu kadar karbonhidrat alınmalı, şu kadar D vitamini alınmalı, yarış öncesinde şu kadar kalorik bir öğün içeriği boğulmalı, en sonda saplamalı. Bizim küçük sporcularda, küçük genç yüzücülerde gördüğümüz aslında alt taban yok. Ben sporcuyu aldığımda önce ona doğru beslenme alışkanlığı, besin çeşitliliği, öğün düzeni, sıvı tüketimi ki çok önemli konulardan biri, bunları öğretmeye çalışıyorum. Yaş ilerledikçe karşılaştığım sorunlar, demin söylediğim gibi, sporcu özel durumlarda ne yapacağını bilmiyor. Belki bir miktar beslenmeyi deneme yanılma yöntemiyle öğreniyor. Mesela müsabaka öncesinde ne yediğinde iyi yüzebildiğini veya yüzemediğini biliyor. Burada antrenör arkadaşlar da kendi deneyimlerini paylaşabiliyorlar. Ama mesela bazen de antrenör arkadaşlarının bilgileri eski olabiliyor. O zaman da kabul ettiğimiz, ben de 30 yıldır bu işin içerisindeyim. 30 yıl evvel öğrencilere anlattıklarımla şimdi anlattıklarım farklılık veya sporcularla konuştuklarım farklılık gösterebiliyor. İleri yaştaki sporcular mesela sakatlanınca ne yapacağını hiç bilmezler. Türkiye'deki sporcular. Veya bir kilo problemini nasıl çözeceği konusunda bizlerin önerilerinden çok daha kısıtlayıcı, hem performanslarını hem sağlıklarını riske sokabilecek diyetler yapabilirler. Şeylere çok güvenirler. Mesela işte bir destek alacaklar, ergojenik destekler. Bir mağazaya gidip oradaki satıcıdan bazen çok etkilenip dopinge kadar varabilen, hani bu her satıcıda oluyor diye söylemiyorum, bunları internet yoluyla da alabiliyoruz ama onlara çok büyük güvenme olabiliyor ileri yaştaki sporcularda. Onun dışında mesela ileri yaşta yurt dışına gidenler var, burs kazanan sporcularımız var veya Türkiye'de başka şehirlerde okuyan sporcular var. Nasıl yemek yapacağını veya nereden ne sipariş vereceğini bilmiyorlar. Bazen okulda yemek çıkıyor mu? Çıkıyor, sen ne yapıyorsun? Ben şeyden yiyorum işte, fast food yiyorum. Niye okulda yemiyorsun? Öteki daha güzel. Bu yenilecek gibi mi? Evet, o zaman onu tercih et. Sana 3 öğün, 3-4 farklı çeşit yiyecek geliyor. En azından farklı bir çeşitte yemek yiyorsun. Ha, sporcu beslenmesiyle ilgili bizim ona ekleyeceklerimiz, çıkaracaklarımız olabilir. herhalde bu problemler. Kilo problemleri, sakatlık problemleri, mesela performans düşüklüklerinde beslenmeyi düşünmüyorlar. Acaba niye beslenme? Ne yapıyoruz da biz bir şekilde bu arabayı çalıştıramıyoruz? Bu yetersiz kalıyoruz. Acaba ben bir şeyleri yanlış mı yapıyorum? Yine bazen çok sık rastladığımız aşırı bir protein tüketimi olabiliyor. Sporcu proteini düşünüyor. Yani spor protein. Hayır değil aslında. Eğer siz karbonhidratı yetersiz aldığınızda proteini bile kullanamazsınız. Veya karbonhidratlar hem aerobik hem anaerobik. Yani hem çok hızlı efor gerektiren bir kısa mesafe yüzme yarışları veya antrenmanlarında temel enerji kaynağıdır. Ama uzun mesafe yüzücülerde mesela açık deniz yüzücülerinde de açık su yarışlarında da mesela ara ara hızlanmalar olur, dalgalar olur, şunlar olur. Yani hem aerobik hem anaerobik metabolizma bizi karbonhidratlara yönlendirmeli aslında. Ama doğru karbonhidratları. Bu çeşit problemlerle genelde karşılaşıyorum Ahmet Bey.
Profesyonel birisinin desteği çok önemli bu aşamada. Peki hocam, ben bir yüzücüyüm. Size geldim. Aylin hocam dedim. Ben haftanın işte 6 günü 7 günü yüzüyorum. Çift antrenmanım var. Aile geldi size. Bundan sonraki aşamada siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Nelere bakıyorsunuz? Hangi parametrelere bakıyorsunuz?
Çok güzel. Tabii ki. Şimdi aile başvuruyor veya işte sporcu başvuruyor. Bir kere niye geldiğini önce öğrenmeye çalışıyor. Ne için geldi? Neyi hedefledi? İşte performans mı arttırmak istiyor, kilo mu vermek istiyor, sakatlık mı geçirdi, onu mu toparlamak istiyor, yeme alışkanlıklarını mı düzeltmek istiyor veya genç bir sporcudan bahsedelim ki genelde başvurular genç sporculardan oluyor. Türkiye'de maalesef yüzme çok küçük yaşlarda çok fazla sporcunun olduğu ama yukarıya çıktıkça çok azalmak zorunda kaldığı bir branşa dönüyor. O yüzden bize aşağıdan gelenler daha artmaya başladı. Sporcuyu öncelikle bir vücut kompozisyonu analizi yapıyor. Burada ben eğer Türkiye'de olsam kaliber ölçümü yapıyordum ama burada olduğum için çok güvendiğim biyoelektriksel empedans yönteminin uygulandığı bazı firmaların çok detaylı aletleri var. Segmental analizler yapabiliyor. Yani gövdeyi de bana gösteriyor. Bacakları, kolları, gövdeyi, ödemi birçok noktada bana çok güzel bir vücut analizi sunuyor. Onun tabii yapılma şartları var. Aç gideceksiniz, bir gün evvel çok ağır antrenman yapılmayacak falan. İkincisi kan parametrelerini gözden geçiriyoruz. Beslenmeyle alakalı. Zaten genelde aileler çok bilinçli oluyor. Çok uzun aralıklarla değil, güzel kan testleri yapıyorlar. Orada bakılmamış benim bakmak istediğim mesela bir vitamin D. Son zamanlarda vitamin D çok rutin bakılan bir şey değil ama sporcuda kesin rutin bakılması gereken bir şey. Ve D vitamini bazen sporcuyu bütün sorunlarını bile çözebiliyor performans açısından. İşte demir durumundan demir en çok bakılan parametredir. Yüzücüler bunları çok iyi bilirler. İşte vücuttaki katabolizmaya bakmak, B12'ye bakmak, onun dışında eğer bir problem kilo ile ilgili ise tiroid hormonlarına bakmak. Bunu ben birlikte çalıştığım bazen spor hekimleriyle birlikte veya sporcuyu bir gerekli durumlarda endokrinciye göndererek. Yani bir kilo problemi var. Bir kere öncelikle bir gidelim endokrin bir problem var mı yok mu onu anlayalım. Ondan sonra çünkü bu dalgalı denizde sizin tabirlerinizle yüzmeye benziyor. O kadar dalgalı veya çok akıntısı olan bir denizde o kadar çaba sarf ediyorsunuz ama hiçbir şekilde yol alamıyorsunuz. Bu eğer hormonal bir problem varsa. Sonrasında aile ve çocukla doğru beslenme, daha doğrusu beslenmesinin nasıl olduğu ve beslenmeye etki eden aklınıza gelebilecek sağlık, uyku, fiziksel aktivite, yeme hazırlığı, öğün düzeni, stres aklınıza gelebilecek konuyla alakalı bir görüşmemiz oluyor. Ben devamlı soruyorum. İşte Ahmet Bey sabah kalktınız ne yaparsınız? İşte antrenman öncesi ne yersiniz? Antrenman sırasında ne kadar su içersiniz? Aklınıza gelebilecek her türlü detay. İşte hafta içi hafta sonu beslenmemiz farklı mı? Nerelerde yemek yiyoruz? Evde yemeği kim hazırlıyor? Neleri seviyoruz, neleri yiyoruz, neleri yemiyoruz? Yani aslında bana sporcunun güçlü yönleri ve zayıf yönleri çıkıyor beslenme açısından. Ve Bana başvurulan sorunun da aslında nedenini orada ben genellikle görebiliyorum. Ve benim için o yaş grubu neyse, ne yapmam gerekiyorsa, öncelikle bir beslenme alışkanlıkları mı kazanılması gerekiyor? Birkaç ay beslenme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışıyor. Sonrasında sporcu müsabaka öncelerinde bana ulaşıyor. Diyor ki hocam benim müsabakam var. Nelere dikkat etmesini gerektiğini anlatıyoruz. Bu ara yüzme yarışları çok fazla. Başka şehirlere gidiyorlar. Orada
Doğru.
nelere dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Bazen kulüpler eğitim istiyorlar. Kulüplere eğitimler veriliyor bu anlamda. Veya kulüplere gittiklerinde yiyecekler konusunda yemelerini önerdiğimiz menü planlama konusunda yardımcı olabiliyoruz. Sporcuya, ailesine bir turnuvaya gittiğinde veya bir işte 3 gün müsabakaya gidecek. Bir gün evvel akşam ne yapmalı? Yanında bütün gün neler olmalı yiyecek, içecek? Onu tabii ki yüzme çok ilginç. Çünkü çok saat belli değil. Hani
Evet.
futbolu bilirsiniz. 7'de maç başlıyordur. Ona göre öğün düzenlerinizi koyarsınız. Ama yüzmede sabah gidiyor, akşam çıkıyor orada. Ertesi sabah tekrar gidiyor. O yüzden bizim böyle çok gelişmiş bir beslenme çantamız oluyor. Bu da ailenin hazırladıkları oluyor veya işte satın alınan oluyor, evde hazırlanan oluyor. Ama o günü sporcunun en maksimum düzeyde yarışlar sonrasında toparlanmasını hızlandırarak bir sonraki yarışa hazırlayarak geçirmesini sağlıyoruz. Yani kilo problemi varsa kilo vermesi ki burada dönem çok önemlidir. Mesela çok ağır antrenman yapılan dönemlerde çok istemeyiz aslında kilo problemlerini çözmek. Kilo problemlerini aslında sezon sonunda çözmek, sezonun ara verdiği dönemde çözmek veya çok yavaş yavaş. Yani sporcu benim de var kilo problemi yaşayan genç sporcularım, daha adolesan sporcularım. Dönem dönem yaşıyorlar bunları. Mesela işte üniversite sınavına zamanları da biraz azaltabiliyor. Biraz kilo problemi ortaya çıkıyor. Bunlarla daha kilo vermeye yönelik doğru alışkanlıklar. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer şu anda sadece hedefe yönelirsek, o hedefimize ulaştıktan sonra işler yine olumsuz yöne kayar. O yüzden yapmamız gereken aslında bizim genel doğru alışkanlıkları kazanmak. Yoksa 5 kilo verdik, 10 kilo aldık hiçbir anlam kazandırtmıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar tamamen birebir kişiye özel, aile, bazen antrenörlerle konuşuyoruz. Bazen antrenörlerle performansını konuşuyoruz. Veya benim milli takım düzeyinde çalıştığım yüzücülerde antrenörler özellikle çok önemli yarışlar öncesinde bana antrenman programını gönderiyorlar. Ben sporcularla ona göre planlamalar. Yani aslında birazcık ne için bir araya geldiğimizle
Geliyorsunuz.
alakalı.
Hocam
Evet.
peki burada özellikle şimdi gelen kişilerde aileler ya da yüzücüler sizle görüşmeye başladığında işte biz şunu çok yaşıyoruz. Mesela aile biraz böyle şikayet ederek anlatıyor bazen çocukları. İşte yemiyor hocam şöyle işte yapmıyor falan tarzında. Ya da siz birebir konuştuğunuzda ailelerle çocuk yanına geldiğinde hani oradaki yönetimde direkt birebir yaş da önemli tabii ki
Çok.
bireyselleşmesi de önemli ama siz mi çocuğu yönetiyorsunuz onu merak ediyorum yoksa burada hani aileyi yöneterek mi çocuğu yoksa hep beraber birlikte mi yola çıkıyorsunuz bunu merak
Çok güzel
ediyorum.
bir soru.
Ki
Burada
aileler
yaş
hep
çok önemli.
şikayetçi ve bir şey
Evet.
söyleyince çocuklar da bunu biraz daha
Çok
zor yapıyor o rolde.
agresifleşiyorlar, değil
Evet,
mi?
evet.
Evet. Aslında aile yeme konusuyla ilişkilerini de biraz bozuyor. Yani hani bu anlamda problem yaşayan aileler bunu dışarıdan bir profesyonelle çözdüklerinde kendi ilişkileri de rahatlıyor çocuklarıyla. Burada tabii yaş önemli ama sporcuların bilinçleri çok yüksek Ahmet Bey. Yani bir 10 yaşındaki yüzücüyle 10 yaşında hiç spor yapmayan bir çocuğun iletişim yeteneği de çok farklı.
Doğru,
Ve
evet.
sporcular burada çok avantajlılar. Çok öz disiplinleri var. Çok güzel kuralları uyuyorlar. En önemli şey ne biliyor musunuz? Aklının yatması. Ve aklının yatması için de ben hep şöyle söylüyorum. Birkaç hafta gör bak sende nasıl etkiler yapacak. Ve o birkaç hafta hani tabii ki sihirli değnek değil ama sonucunu görüyor sporcu. Diyor ki daha az yoruluyorum ben antrenmanda. Veya ben diyor sabahları daha enerjik kalkmaya başladım. Veya işte ne bileyim ellerim titremiyor benim artık. veya işte ben tıkanmıyorum. Yani hani onların tabirleriyle veya ilişkilerinde de bakıyoruz daha şeyler daha
Pozitif.
rahatlıyorlar. Çünkü hep bir baskı var aslında. Aile iyi yönetmeye çalışıyor ama eleştirisel yaklaştığında veya gerçekten çok da kolay bir şey değil, çözülecek bir problem değil ama profesyonel destek aldığında aile de rahatlıyor. Genelde çocuk temelli ama ailenin de desteğini alarak. Çünkü yemeği hazırlayan da aile. Bazen
Doğru.
ben çocuklarla yalnız görüşüyorum. Bazen aileyle görüşüyorum. Yaşa bağlı biraz. Veya geçen gün bir sporcuyla görüşürken ister misin dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ama siz bilirsiniz bence istemiyor demek. Tamam bugün beraber görüşelim hiç aileni katmayalım. Ama bir dahakinde ona da söylemem gerekenler var. Annene de hazırladığı yiyeceklerle ilgili. Bir dahakine ay. O da açılabilir. Bir de ben şunu çok kurmaya çalışıyorum Ahmet Bey. Telefonla biz devamlı WhatsApp'tan iletişim halindeyiz. Ben Londra'dayım ama WhatsApp kullanımı bedava. Bir
Doğru.
şekilde hani arayıp da çok şey veya WhatsApp'tan arama bedava. O yüzden sporcu bana Aylin hocam işte sabah şöyle demiştiniz ama böyle oldu ben ne yapayım diye mesaj atabiliyor. O zaman aile de ortadan birazcık geri plana geçmiş oluyor. Sporcuyla birebir o güveni sağladıktan sonra zaten çalışmak dünyanın en keyifli işi
Doğru.
açıkçası.
Kendi kendine yetebilmeyi aslında öğretiyoruz biz bir
Yetebilmeyi
yandan.
öğreniyor. Ben mesela sporcuları mutfağa sokmaya çalışıyorum. Yani kazansınlar o alışkanlıkları kazanmak aslında küçük yaşlardan başlıyor. Benim de iki tane çocuğum var ve iki çocuğumun da ben mutfaktaki becerilerini biri 8,5 yaşında, biri işte 12 yaşında geçti. Onların becerilerini görünce ve bunu birkaç yıldır yaptıklarını görünce yapabilir. Yani 10 yaşındaki bir sporcu çok rahat, kendi güzel yumurtalı, peynirli, şunlu bunlu kahvaltısını hazırlayıp oturup o öz disiplinle yiyip kalkabilir eğer sabah çok erken antrenmana gitmiyorsa. Veya mesela şu problemleri çok yaşıyoruz, siz de çok duyuyorsunuzdur. Özellikle yüzmede sabah antrenmanları bizim için çok zor. Çünkü hava karanlık, sporcu geç yatmış, örnek veriyorum. Sabah çok zor kalkıyor. Orada yemek yemek gerçekten sporcu için çok zor oluyor. Ama o kadar güzel alternatifler geliştiriyoruz ki bazen ben öneriyorum. Bazen bir süre sonra karşı taraf ben bunu da yiyebilirim aslında deyip ve bir bakıyor bir süre sonra kalktığında diyor ki ya ben açım artık. Yani kalktığımda bir şey yiyebiliyorum hocam. Ve ben okula çok daha mutlu gidebiliyorum. Antrenmanımın özellikle 1,5 saat antrenmanı ilk saati okey ama son yarım saati yemek yiyen ve yemeyen çocuklar, kahvaltı yapan ve yapmayanları görürsünüz farkı. Veya sıvı tüketimi. Sıvı tüketimi konusunda hocalarla birlikte çalışarak. Bazen hocalar da bu konuda yanlış bilebiliyorlar. İşte ara vermiyorlar. Hiç su molası vermemeye çalışıyorlar. Tam tersi. Sık ara verin. Az az içirin çocuklara. Çünkü yüzme terlediğimizi görmediğimiz, hissetmediğimiz bir branş. Bu anlamda da riskli bir branş. Yani saatler geçiyor ama sporcu şimdi bazen diğer spor branşlarına çıkar, kıyafeti su sıkılır. Ama yüzmede böyle bir şey yok. O yüzden su ikinci planda kalabiliyor. Bunları da antrenörlerle birlikte çalışabiliyoruz.
Tam da onu soracaktım hocam. Özellikle antrenörlere bir spor diyetisyeni olarak önerileriniz neler? Mesela ismini vermeden söyleyeyim, bir denk geldiğim bir durum. İşte bir iyi bir takım hazırlık kampında ve işte yemekhaneye girdiklerinde diğer başka kulüpler ve takımlar da var. Antrenör diyor ki hiçbiriniz tatlı yemeyeceksiniz, yasak. Ve hani mesela sezon içerisinde de yedirmiyor, örnek veriyorum. Bu ekstrem bir örnek. Antrenör olarak antrenörlerin bilinçlenmesi için bir öneriniz var mı?
Çok güzel. Şimdi ben şu anda kalitesini, zamanlamasını, sürecini bilmiyorum ama eskiden birinci aşama antrenör, ikinci aşama, üçüncü aşama milli takım üzerindeki antrenör eğitim kurslarında eğitmen olarak 50 branşa katıldım belki. Yüzme de bunlarda yine çok katıldığım branşlardan biriydi. Bir kere antrenör bu birlikte çalışabileceği meslek grubunu yoksa orada ben sporcuya nasıl yaklaşacağını öğretmiyorum. Genel bilgi veriyorum aşamasına göre ve bence en önemli konusu böyle bir meslek varlığından haberdar olması. Yani sporcu. Şimdi ben de birçok çok ünlü teknik direktörle çalıştım. Türkiye'de çok ismi bilinen teknik direktörlerle çalıştım. Kimi diyordu ki bu senin işin. Ben burada bilmiyorum. Yani ben spor bilimleri okuduysam bir beslenme dersi almış olabilirim ama ben bunu bilmiyorum. Bu senin işin. Ama kimi de aslında bence burada antrenörün tam tersi kendisini yetersiz göstermemek adına her alanda öneriler sunuyor ama bence o başka yetersizliği gösteriyor. Çok özür dileyerek söylüyorum. Eğer danışabileceği biri varsa lütfen danışsın sporcuları için. Antrenörün burada yapacağı şeyler yani çok sık yapmak zorunda değil. Sezonda bir iki kez böyle eğitimler planlayabilir. Böyle eğitimlerle sporcularıyla bir spor diyetisyenini bir araya getiriyor. Aynı şekilde psikoloji de öyle. Şimdi nice çok başarılı, iyi beslenen, iyi uyuyan, iyi antrenman yapan sporcu var. Ama yarış günü stresle baş edemiyor. Çok ciddi problem yaşıyor. Bu anlamda da spor psikologları var. Yani hani ben antrenör olarak onunla uğraşmak istemem. Bu konunun ben 4 yıl eğitimini aldım. Bir 3 yıl master yaptım, 4,5 yıl doktora yaptım. Sırf sporcularla çalıştım. Hani çok fazla bir deneyim. Ne yakaladınız? Ben yurt dışı kamplarında bunları çok yaşardım. İşte olimpiyat baraj geçmelerinde çok yaşardım. Orada küçücük sizin bir öneriniz sporcunun çok işine yarayabiliyor. Antrenörler bir kere bu meslek grubuyla çalışma açısından çok güzel çalıştığımız antrenörler var gerçekten yıllardır ama hani biraz daha içine kapalı antrenörler olabiliyor. İkincisi antrenörlerin yaptığı bir şey hata mesela Türk kişisinin fiziksel yapısı farklı. Mesela bir Rus antrenör Türk sporcuyla çalıştığında diyor ki hep Türk sporcular kilolu. Değil aslında onların kas yapısında problemler var. Yani bir Rus sporcusunun kas yapısıyla belki kas fibril türüyle veya işte çocukluktan gelen antrenman şekliyle Türk sporcusu farklı. O yüzden mesela vücut yağını ölçmeden kilo vermelisin. Kilo veriyor mu o sporcu? Bu sefer regl olmamaya başlıyor. Mesela bir kadın sporcu düşünelim. Bu da şu demek aslında vücuttaki yağ düzeyi o kadar düşük ki östrojen salgılanamıyor demek. Bu tarz şeylerde yine bilimsel anlamda uzman kişilerle çalışmak da var. Tabii iş birliği halinde olmamız lazım. Yani iki meslek aslında birbirini tamamlayan meslekler. Sizlerle biz birlikte çalıştığımızda biz de sizin sporcularınızın daha başarılı olmasında yardımcı olabiliyoruz açıkçası.
Çok sağ olun hocam. Bu işbirliği zaten sporcu için ve başarıya götürmesi için bir adım. Ayrıca yani farklı disiplinler olunca ve bir araya gelince birçok kişinin yardımıyla sporcu bir noktaya gidiyor. Antrenör de bir noktada büyük katkısı vardır. Ama arka kısımda beslenme uzmanı, psikolog bunlar farklı branşlar. Ve çok da önemli diye düşünüyorum ben de. Hocam sizden daha çok öğreneceğimiz şeyler var. Sabaha kadar da konuşurum.
Evet,
Ama
çok keyifli
çok
oldu.
keyifli bizim için de. Zaten ilerleyen dönemde de farklı projelerle umarım adımlar atarız. Size nasıl insanlar ulaşabilir? Biz zaten gerekli bilgilerinizi açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Bir de son olarak bir kapanış konuşması yaparsanız buradan bizi dinleyenlere çok sevinirim.
Çok teşekkür ediyorum. Aylin Hasbay Büyük Karagöz olarak arama yaptıklarında Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da veya aylinhasbay.com www internet adresinde şeyini bulabilir. aylinhasbay.yahoo.com benim internet adresim. Aslında şu anda günümüzde birine ulaşmak çok kolay olmaya başladı. Ben her gün onlarca mesaj alıyorum. İşte hocam İşte sizi şurada dinledik, şurada gördük, şurada rastladık, şuradan duyduk bir şekilde nasıl çalışabiliriz diye. Ulaşmak çok kolay. Ben kendi adıma sporcu gelişiminde, Türkiye'de sporun gelişmesinde her türlü projede varım. Her türlü projeye Gerekirse hiç ücret almadan çok destek olduğum projeler de oluyor. Bazen çok güzel eğitim projeleri olabiliyor. Amaç ne biliyor musunuz? Amaç bir şekilde amacımız ortak Türkiye'de sporun gelişmesi. Çünkü sporun gelişmesi ülkenin kalkınmasında, gençlerin kötü alışkanlıklarından uzaklaşmasında, ileri dönemde yaşayacağı sağlık problemlerinin engellenmesinde daha ruhsal ve bedenen daha iyi bir sağlıklı toplum oluşumunda çok önemli. Ayrıca bir ülkenin de en iyi reklamı bence sporla yapılıyor. Yani şimdi kadın voleybol takımının Türkiye'ye kattığı reklam değeri işte binlerce, milyonlarca dolar harcasanız olmaz. O yüzden bu çok önemli. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat tanıdığınız için.
Sağ olun
Çok
hocam.
da keyif aldım. Londra'dan herkese çok büyük selamlar, sevgiler gönderiyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Yüzme defterini burada sonlandırıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.